Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sunar.
MSI'ın katkılarıyla.
Teknoseyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi bu hafta da sizlerle. Haftalık gündem değerlendirmesinin 795. bölümü bu bölüm. 27 Temmuz 1 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki teknoloji gündemini konuşacağız. Teknoseyir'in yayınlarını sitemiz teknoseyir.com'dan, YouTube kanalımızdan, bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan üzerine konuşacağımız haberlerin hemen hepsi kaynaklarına linkli bu mecralarda, daha fazla detaya ulaşabilirsiniz. Bize bu projeyi seven, destek olmak isteyen, omuz vermek isteyen arkadaşlar da YouTube'un teşekkür özelliğini, katıl özelliğini kullanabiliyorlar. Herkese destekleri için, gittikçe daha önemli, daha kritik hale gelen destekleri için teşekkür ederiz. Geçen hafta bir gün erken kaydetmiştik. Cuma günü yaşanacak içerikleri de ekleyeceğiz demiştik. Bir şeyler oldu ama çok büyük bir olay olmadı neyse ki, olanları zaten bu gündemin içine kattık. Bir hafta ilginç haberler var. Teknoloji ağırlığı yarı yarıya. Bizden haberler var. Bizi takip eden arkadaşların bize ilettiği girişimleri, çeşitli ürünleri var. Onları konuşacağız ama ne yazık ki bir dizide vefat haberi var. Üst üste denk geldiler. Teknoseyir'in takipçilerinden çizer, karikatürist Alper Ocak kardeşimizi kaybetmişiz. 54 yaşında kalp sorunu nedeniyle. Alper haftalık gündemi özellikle takip ederdi. Hatta karikatürünü de çizmişti. Cumartesi günleri iki yumurta kırıyorum, kahvaltı ederken izliyorum diyordu haftalık gündem değerlendirmesini. Bu hafta öyle bir kişi eksik olduk. Huzur içinde yatsın diyelim. Hem mizah camiasına hem retro bilgisayar camiasına, o konularda aktifti çünkü, başsağlığı dileyelim. Huzur içinde yatsın. Bir diğer kayıp oyun tarafından İpek Yavuz, Tailwords'un, Mount & Blade'in yapımcısı, Türkiye'nin herhalde en önemli, en büyük oyun girişimi Mount & Blade'in yapımcısı Tailwords'un iki kurucusundan birisi, Armağan Bey'in eşi İpek Yavuz, o da hayatını kaybetti. O da 54 yaş. Oyun camiası, Türk oyun camiası tanıdığı bir insandı. Katkısı olan bir insandı. Yine huzur içinde yatsın diyelim İpek Hanım. Bir de dünyadan bir vefat haberi geldi. İlginç bir yönü var. Tanınmış bilişim gazetecilerinden, yani bu işi başlatan isimlerden John Dvorak. Çok tanınan bir isim değil ama şimdi DOS zamanlarında falan bilgisayarla uğraştıysanız bazı oyunlarda falan klavye seçimi olurdu. Tuş düzeni seçimi olurdu. Orada hani bu Q, QWERTY klavye falan dışında hemen ikinci seçenek genelde Dvorak klavye olurdu. Böyle bir klavye düzeni var. Baktım hani kendisi değilmiş onu geliştiren ama babası mı dedesi mi ne? Aynı soyadı yani, akraba. 80 yaşında hayatını kaybetmiş, hala aktif çalışıyordu. Cesur görüşleri falan vardı, dile getirmekten çekinmiyordu. Hayatını kaybetmiş. Ona da toprağı bol olsun diyelim. Böyle 3 denk geldi. 3 cenaze haberi, 3 vefat haberini paylaşmamız gerekti. Sevenleri, hepsinin sevenlerine başsağlığı dileyelim. Teknoloji haberlerine geçelim. Çok şaşırtıcı, çok taze bu gündemin herhalde en taze haberi ama çok da şaşırtıcı mesele. Amerika'da robot süpürgeler yasaklandı. Hemen hemen hepsi. Amerika'da üretilmeyenler yasaklanıyor. Dolayısıyla Amerika'da üretilen yok. Hemen hemen hepsi diyelim. Aslında şöyle, doğrudan robot süpürgeleri yasaklamıyorlar. Amerika'da üretilmeyen robotları yasakladı. Fakat burada tanımlar sonucunda robot süpürgeler de o tanımlara uyuyor ve yasaklanmış oluyor. Advanced Robotic Devices diye o başlık altında değerlendirmişler. Böyle işte çevresini algılayan, harita çıkartan falan ve Amerika'da üretilmemiş cihazları yasaklıyorlar. Ulusal güvenlik riski oluşturuyor diye. Dolayısıyla robot süpürgeler de bu tanıma giriyor. Sırf o değil, bir de başka bir yerden daha vurmuşlar. Diyor ki şarj istasyonuyla birlikte cihazın diyor ağırlığı 4.4 librenin altında olacak. 2 kilo. Yani 2.2 kilo falan. Hiçbir robot süpürge bu kadar hafif değil. Bir haberi hazırlarken baktım. Bir Rumba'nın falan sırf süpürgesi genelde 3-4 kilo. Dolayısıyla hani bir iki maddeyle bu süpürgelerin satışı Amerika'da yasaklanmış oluyor. Güvenlik riski diyor Amerika. Bunları diyor ileride işte bunları silahlandırırlar diyor. Hani silah gibi kullanırlar diyor. Evlerde dolaşan bir robot sonuçta. Amerika'da şimdi ne olacak? Hani tabii kullanan kullanıyor. Evlerdeki süpürgeleri devre dışı bırakmıyorlar. Ama Çin'den işte roboraklar falan Amerika'ya gelip satılamayacak. Amerika'da üretilecek. Hadi bakalım. Böyle de ilginç bir durum ortaya çıktı. Adamların bir Rumba'sı vardı. Rumba da tabii iflas etti. Satıldı, matıldı bir şeyler. O daha durulmadı sular orada. Bakalım şimdi nereden, kime baskı yapıp Amerika'da ürettirecekler. Şimdi bu Amerikanların Amerika'da üretilsin baskısının bir sonucu meyve verdi. Nvidia'nın Amerika'da üretilmiş GB300 yongaları üretim bandından çıktı. Aslında tabii Nvidia'nın fabrikası falan yok. Nvidia üretmiyor. Yine TSMC üretiyor. Ama TSMC'ye bir sürü baskıyla zorla Amerika'da fabrika kurdurdular Arizona'da. İşte o fabrikadan ilk GB300 yapay zeka yongaları üretilmiş. Fakat işin hani belki ironik tarafı, bu yongaların bir ürün haline gelip çalışmaya başlaması için gerekli süreçlerin tamamı daha Amerika'da hazır değil. Dolayısıyla bu üretilen, Arizona'da üretilen çekirdekler yine Tayvan'a gidiyor. Tayvan'da paketleme denen süreçten geçiyor. Tam artık kullanılacak yonga haline geliyor. Geri Amerika'ya geliyor. Kullanılıyor. Tam bağlar kesilebilmiş değil. Şimdi bu TSMC'de Nvidia'nın yapay zeka yongaları üretilecek diye de Foxconn'da Wistron, çok büyük üreticiler, Texas'a sunucu üretim tesisleri kurmuşlar. İşte hesapta orada Arizona'da üretilecek bu Nvidia yongaları hemen yan tarafta sunucu haline getirilip satılacak da Amerika kendisi kullanacak. Evet, işte Trump çeşitli baskılar yaptı, olur olmaz falan ama işte sonuç alınmaya başlıyor yavaş yavaş. AMD Epic işlemciler üzerine geçen hafta çeşitli duyurular falan yapmıştı. Bir de arada çok fazla dikkat çekmeyen bir ekran kartı var yeni. Radeon RX 9050, 9070 zaten güncel kart biliyorsunuz. 9060 serisi var XT'si ile düzüyle. Şimdi daha da az performanslı ama daha tabii ekonomik olması istenen RX 9050 modeli. GDDR6 bellekliğine 8 GB bellekli modeli var. 8 GB 128 bit bellek bağlantılı. $279 fiyat öngörüyorlar buna. Bu satılacak piyasada. Bir de 4 GB modeli var. İyice düşük artık. 64 bitmiş onun belleği. O 4 GB bellekli model hazır bilgisayarların, hazır sistemlerin içinde takılı gelecekmiş. Perakende satılması düşünülmüyor şu an için. 8 GB'ı perakende satılacak. Tabii ki bunun performansı falan iyice düşük durumda. Bütün dünyaya hemen satmayı düşünmüyorlar. Önce iyice gelişmekte olan, fakir diyemiyorlar tabii ki, gelişmekte olan ülkelerde satılacakmış. Bize de satılır. Sonra talebe göre dünyaya da açılacakmış RX 9050. Şimdi bellek haberlerinde de yine geçen hafta çok can sıkıcı haberler vardı. Trend sürüyor. Bu sefer önemli yine bellek modülü üreticilerinden, yongası değil, modülü üreticilerinden Epacer CEO'suyla röportaj yapılmış. Diyor ki 2027 görülmüş, sektörün gördüğü en kötü yıl olacak diyor. %70 diyor arz, yani yonga üreticilerinin yonga sunması %70 azalacak. 2026 yılında piyasaya verdikleri bellek yongası miktarının %30'unu verecekler diyor bu 3 yonga üreticisi. %30'unu verecekler diyor. Şöyle de bir haberde ek bilgi var. HBM bu serverların bellekleri dışındaki bizi ilgilendiren belleklerde üretim kapasitesinin artışı 2027-2028'de %15 artış bekleniyor arzda. Ama talepte %22 bekleniyor. Yani arada işte %7 bir makas zaten kafadan var. Evet, şimdi açıkçası ben bu haberleri yaparken düşünüyorum. Çünkü bir yandan da hani kendini gerçekleştiren kehanet durumunun oluşmasına yardımcı olmak istemiyorum. Hani sürekli negatif haberler düşecek ya, 2027'de ortalık yanacak, 10 yıl çözülmeyecek falan filan. Hani insanlara koşun çarşıya koşun tüketin. Ben böyle bir şeye düşünceye katılmıyorum. Kim yatırım tavsiyesi değil bizim haberlerimiz. Çok fazla hani gittikçe internette de malum negatif satıyor ya. Kötümser haberler, kötümser, olumsuz başlıklar satıyor ya. Ben hani oraya biraz daha gaz dökmek istemiyorum öyle bir ateşin üzerine. Ama bir yandan da sizinle de paylaşmamız lazım. Çünkü en azından hani bellek krizi yapaydır değildir. Ayrı başına dev bir tartışma. Ama yapay değilse bile bu ortamın oluşmasına bu bellek üreten 3 tane firma karar vermiş gözüküyor. Kafaya koymuşlar bunun böyle olacağını. Kimsenin de bunlara dur diyeceği yok, diyebileceği yok. Dolayısıyla evet, şu andaki bilgisayarınız neyse onunla bir süre idare edeceksiniz. Kendinizi buna göre hazırlayın. Aynı şeyi Covid zamanında da söyledik. Söylemek zamanında kaldık. Ya alamayacaksınız yeni bir şey, elinizdekine sahip çıkın, iyi bakın diye. O dönem bitti. Şimdi de bellek krizi dönemi. Biraz önce de bu krizden önce de GPU krizi vardı. Bilişim böyle krizden krize dönüşen bir macera haline geldi, bir öykü haline geldi. Diğer taraftan Nvidia. Nvidia da GPU fiyatlarını arttırmış. Ekran kartı fiyatlarını öyle haberler hep yapılıyor. Hani Nvidia ekran kartı üretmiyor diyorsun ama şöyle de dinamikler var. Nvidia ekran kartı üreticilerine sadece GPU'yu değil bellek yongasını da sağlıyor. Dolayısıyla onu da yönetiyor. Oradaki fiyatları da yönetiyor. Bu yıl içinde üçüncü kere Nvidia fiyatları arttırmış. %20-%30 oranında. Yani ekran kartlarına önemli oranda zam anlamına geliyor bu. Kim nasıl alacak, nasıl sistem kuracak bilemiyorum. İşte 4 GB ekran kartı, 8 beğenilmiyor. 4 GB ekran kartı konuşur olduk. Gündeme geldi. Diğer taraftan DDR4 konuşuyoruz. AM4 AMD işlemci soketini, bir önceki nesil, onu konuşuyoruz. Bunlar yeniden piyasaya girdiler. Bilgisayar dünyasında ilk kez geriye gidildiği bir dönem yaşıyoruz. Çok ilginç. Bunu da gördük. Zam yapanlardan birisi de Qualcomm. Qualcomm da kendi ürettiği işlemcilere ya da işte sistem on chip yongalara önemli oranda zam yapmış. 1 Eylül'den geçerli. Bu da telefon, tablet, mobil cihazlara zam anlamına geliyor. Android cephesini özellikle etkileyeceği belirtilmiş Qualcomm zammının. Qualcomm da şey diye savunmuş kendisini. Bizim de hani bize gelişi, maddelerin gelişi artıyor. Biz artık daha fazla o maliyet artışını yüklenemeyeceğiz, kaldıramayacağız şeklinde açıklama yapmışlar. Bizde pil bitti demişler. Peki. Geçen haftalarda telefon üreticisi, hani alternatif markalardan çok sevilen marka OnePlus'ın birçok pazardan çekildiği falan konusu haber olmuştu. Şimdi de yine bu alternatif markalar, ben öyle görüyorum, alternatif markalardan Nothing Phone konusunda çelişkili haberler var. Japonya, Orta Doğu ve Avrupa'nın çok büyük kısmından Nothing fonun Nothing telefonların çekileceği haberi çıktı önce. 12 bölgeden Nothing telefonların çekileceği haberi çıktı. Fakat daha sonra birkaç gün sonra firmanın yöneticilerinden Akis Evangelidis bir açıklama yapmış. Yok öyle bir şey yok ama biz işte reorganizasyon, tekrardan bir organizasyonumuzu düzeltiyoruz, gelecek çok parlak falan gibi olumlu şeyler konuşmuş. Ama hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz da denebilir. Bakalım bir şeyler değişiyor. Çok tabii bu bölgelerden çekilmeyle birlikte ciddi oranda personel çıkartma falan da söz konusu. Bakalım sonunda nereye gelip bağlanacak bu Nothing'in yeniden organizasyonu. Bu hafta içinde ilginç bir haber gündeme düştü. Aslında bir Amerikan vatandaşının derdi gibi görülebilir ama bu hepimizi ilgilendirecek bir mesele, bir dikkate alınması gereken, üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Şimdi bir Amerikan vatandaşı, Atlanta vatandaşıymış Samuel Tunick. Bunu gümrükte memurlar çeviriyorlar bir şekilde bu kardeşi. Telefonuna bakacağız diyorlar. Amerika'da şimdi öyle bir Trump zamanından beri öyle bir şey var. Çıkar telefonunu bakacağım. Bu arkadaşın da telefonunda Graphenos yüklüymüş. Bir güvenlik odaklı Android sürümü ya da Android versiyonu diyelim, türevi diyelim. Orada da güvenlik şifresi diye bir şey var. Şimdi bu evlere takılan alarmlarda da kullananlar bilirler. Bir hani şifreniz var alarmı kapattığınız. Bir de acil durum şifresi vardı. Siz o şifreyi girerseniz merkeze haber gider sorun var diye. Çünkü hani belki size silah dayadılar, alarmı kapattırıyorlar. İşte o güvenlik şifresini girerseniz alarmı kapatıyorsunuz ama polise haber gidiyor. Burada da Dress Password diyor. Aynı şekilde birisi size zorla telefonu açtırıyorsa giriyorsunuz şifreyi, telefon sıfırlanıyor. Şimdi bu adam polislere bu acil durum şifresini vermiş. Polisler de şifreyi girdiklerinde telefon sıfırlanmış. Şimdi devlet, bu Amerikan devleti bu vatandaşı işte şey bilgileri gizledi falan filan diye dava etmeye hazırlanıyor. Tabii sayısız tartışma açıldı. Hemen tabii ilk her meselede olduğu gibi vay çocuk istismarı bilmem ne diye atladılar. Hayır öyle bir şey çıkmadı aslında. Bu kardeşin muhalif hareketlere katılan bir kardeş olduğu ortaya çıktı. Polisin de derdi buymuş büyük olasılıkla. Bakalım nereye gidecek? İşte bu ver telefonunu bakacağım konusu herkesi ilgilendiren bir şey. Bir de şunu düşünün şimdi Amerika'dasınız, bu adam Amerikan vatandaşı. Hani ben vergimi ödeyen vatandaşım falan şeyi vardır ya filmlerde, dizilerde, klişe sahnesi. Sizin başınıza böyle bir şey gelse siz Amerikan vatandaşı da değilsiniz. Hiçbir hakkınız yok. İlginç. Wired falan gibi çok saygın yayınlarda geçen yıllarda diyeyim, Amerika'ya sıfır boş telefonla gelin diye öneriler çıktı. Çünkü işte isteyip bakabiliyorlar. Ne yapacaksın? Amerikan vatandaşı değilsin. Nasıl direneceksin? O yüzden dedi ki böyle saygın yayınlar sıfır. Ya telefonunuzu sıfırlayın ya da sıfır bir telefonla gelin. Neyse bu Samuel Tunick'in meselesi göründüğünden daha önemli bence. Bir ilginç gelişme de Rusya'dan geldi. Telegram'ın kurucusunu uluslararası aranan kişi listelerine eklemiş Rusya. Teröristlere yardım ediyor diye Telegram sayesinde. Pavel Durov. Bu arkadaşı geçtiğimiz aylarda da yıllarda da böyle bir Paris'te falan bir aldılar, bıraktılar falan. Her devlet bu arkadaşın bir peşinde. Şimdi Rusya'nın kendisi bu Telegram suç aracı demiş, teröristlere yardım ediliyor buradan demiş, bu kardeşi aramaya başlamış. Telegram'ın bir sıkıntı yönü gerçekten de var. Bakalım ne olacak. Geçen haftanın en şaşırtıcı haberlerinden birisi Alman pil devi, pil üreticisi Varta. iflas sürecinde olduğu açıklandı. Çok ilginç. 130 yıllık firmaymış. Evet, pil alanında, şarj cihazı alanında en prestijli firmalardan, en bilinen firmalardandır. Apple'a pil veriyormuş AirPods falan için. Onun içindeki mikro pilleri Varta üretiyormuş. Apple'la olan anlaşma bozulmuş geçen aylarda. Onun çok önemli etkisi olduğu söyleniyor, belirtiliyor. Porsche ortağıymış firmanın. Bir Avusturyalı Michael Tojner diye bir bey ortağıymış. Onlar da firma mali sıkıntıya düşünce yeni para eklemeyi, enjekte etmeyi reddetmişler. Şimdi bölünmesi bekleniyor bu firmanın. Herhalde bu 130 yıllık markayı yok etmeyecekler de işte bir bu ortak yatırımcı Michael Tojner o mikro pilleri, o cihazların içindeki falan ufak pillerin bölümünü istiyormuş. Diğer taraftan başka Alman yatırım grupları normal pil kısmıyla ilgileniyorlarmış. İşte bölünerek hayatını devam ettirecek diye düşünülüyor. Koskoca Varta. Şimdi geçen haftanın haberlerinden birisi hatırlarsanız OpenAI'ın Sam Altman'ın tutup işte bizim AI, bizde bir tane açıklamadığımız süper bir AI var. O AI gitti başka Hugging Face rakip firmayı hackledi falan diye bir açıklaması olmuştu. Biz de açıkçası ya bu birazcık PR çalışması gibi kokuyor demiştik ki sonra bizim haberden sonra da bizim gibi düşünen başka yorumcuların da yorumları yayınlandı. Şimdi de Anthropic diğer firma, o da bizim yapay zekada rakipleri hackliyor. Başka firmaları hackliyor diye onlar da salladı bir şey. Kimi hackledi belli değil. Hadi OpenAI diyor ki Hugging Face'i bizim yapay zeka hackledi. Hugging Face de birisi bizi hackledi diyor eş zamanlı olarak, uyuşuyor. Anthropic'in ki kimi hacklemiş belli değil. Firma adı verilmiyor. İşte onların da deneme yaptıkları yapay zekalar internete normalde erişmemesi gerekiyormuş. Yanlışlık olmuş. Sehven. İnternete erişmişler, gidip başka firmaları eklemişler falan. Yine dediğim gibi hani PR atraksiyonu tadında bir haber. Bilemiyoruz detayını. Diğer taraftan yapay zekalar sağa solu hacklerken Nvidia ve Microsoft yapay zeka güvenliğinde işbirliğine gitmişler. Bir yeni bir müttefiklik, Open Secure AI Alliance duyurulmuş. Nvidia ve Microsoft var ama çok çok isim var. Yani SpaceX, IBM, Palantir, Dell, Cisco, herkes işin içinde hemen hemen. Kim yok? Olmayanı saymak daha kolay. OpenAI yok, Google yok, Anthropic yok. Geri kalan bütün sektör güvenli yapay zeka araçları üretmek için böyle bir işbirliğine gitmişler. Bakalım ne gibi ürün çıkacak bilmiyoruz. Ama asıl bu işin muhatapları işin içinde yok. Nvidia'nın yine yapay zeka güvenliği konusunda bu hafta bir yatırımı daha oldu. Şu geçen senelerdeki OpenAI'da ortalık karışmıştı ya, Sam Altman'ı atmışlardı, sonra o geri geldi, diğerleri gitti falan filan. İşte orada hep ismi geçen Ilya Sutskever. Ilya'nın bir yapay zeka girişimi var. Safe Superintelligence Incorporated. SSI diye kısaltıyorlar. O bizim efsane oyun firması, SSI değil bu. Safe Superintelligence Incorporated. Ona Nvidia 5 milyar dolar yatırım yapmış ve ortada daha bu firmanın bir ürünü yok. Sadece ikna etmişler Nvidia'yı, artık toplantılarda planlarını paylaşmışlar, ikna etmişler, 5 milyar dolar yatırım kapmışlar. Ama bu yine geçen hafta konuştuğumuz Circular Investment konusunu karşılıyor. Çünkü Nvidia bu firmaya 5 milyar dolar yatırım yapıyor. Bu firma Nvidia'dan satın alacağı donanımlarla işlem gücünü arttırıyor. Para bir cep, aynı para bir cepten bir cebe, bir cepten bir cebe sürekli değişiyor. Hadi bakalım. Bu hafta bir de Türkiye'den bizi takip eden arkadaşlar kendi girişimlerini benimle paylaştılar. Ben onlara da yer vermek istiyorum, size tanıtmak istiyorum. Üç tane girişim böyle, bizi takip eden arkadaşların girişimi. Birisi ShehirUp, Türkiye'den bir sosyal ağ girişimi. Arkadaşlar şehir bazlı sosyal ağlar kuruyorlar. İşte Sakarya için 5-4, Şanlıurfa için 6-3, İstanbul için 3-4, ismi böyle. Ama sadece bir hani işte fotoğraf paylaşacağınız, yazı paylaşacağınız bir sosyal ağ değil de içinde ne bileyim işte şehrin kültür haritası da var. Yapay zekalı şehir asistanı var. Esnaf rehberi var. Esnaf bunun için, bu uygulama içinde dükkan açabiliyor falan. Yani süper app tabir edilen türde bir şeye ulaşmaya çalışıyorlar. Toplam 150 bin kullanıcı elde etmişler. En çok da Şanlıurfa'ymış 84 binle. Henüz 3 il ama arttıracaklarmış. ShehirUp sitesi bu. Ana başlığı bu. Biz de başarılar dileyelim kendilerine. Değişik, farklı bir girişim. Hani sadece bir sosyal ağ açıyoruz deselerdi çok dikkate alınacak bir şey değildi. Hani bini bir para ama bu daha kapsamlı, şehir bazında daha kapsamlı, çarşı pazarı da olan bir girişim. Dediğim gibi kendilerine başarılar dileyelim ShehirUp. Bir diğer TeknoSeyir takipçilerinin girişimi HarezmiX. Bu arkadaşlar da robotik setleri geliştirmişler. Çeşitli kademelerde hani ilkokul, ortaokul, lise çağlarına uygun daha karmaşık ya da daha basit eğitim setleri. Temel, kaşif, ileri isimleri böyle setlerin. Modüler setler, eğitim konusu da içeriyor. Çeşitli robot projeleri geliştirmek isteyenler için, öğrenmek isteyenler için setleri var. HarezmiX. Harezmi de bu konularla çok uzun zaman önce uğraşmış bir bilim adamı. Onun isminden feyiz almışlar. HarezmiX robotik eğitim setleri. Kendilerine biz başarılar dileyelim. Bir diğeri de yine bizim takipçilerden 3 arkadaş. İşletmeleri ezan vaktinde işletmelerdeki müziği kısan bir uygulama geliştirmiş. Böyle bir ihtiyaç varmış. Bunu yapmışlar. Dünyada da kabul gördü diyorlar. Sadece Türkiye değil. Türkiye'de yani ücretsiz uygulama ama Türkiye'de büyük kurumlara kabul ettirmişler. Dünyada da kabul gördü diyorlar. Mehmet Yetkin, Serhat Sarıca, Muhammed Raşit Yiğit. Ezandinle.com sitesinde bu uygulamayı da Windows uygulaması ücretsiz. İnternet kesilse de çalışıyor. Ezan başlamadan bir süre önce müziği yayınlanan müziği kesip ezan bitince yeniden açıyor. Bir ihtiyaç varmış. Bunu da çalışır bir uygulamayla bu üç arkadaş bir ürün haline getirmiş, kullanıma sunmuş. Onlara da tebrik edelim, başarılar dileyelim. Evet, TeknoSeyir takipçilerinin girişimleri. Onları da sizlerle paylaştık. Oyun dünyasından birkaç haber var. Electronic Arts'ın satışı tamam. Bütün izinler, beklenen izinler sağlanmış. 55 milyar dolarlık satış. Arabistan'ın ağırlıklı olduğu 3 firmalık, 3 ayaklık bir konsorsiyuma satılıyor. Suudi Arabistan'ın yatırım fonu Silver Lake Group, Affinity Partners. Bu üçünün oluşturduğu bir grup Electronic Arts'ı satın alıyor. 1989 yılında Electronic Arts, EA, aslında Electronic Arts deyince çoğu kişi de herhalde anlamıyor neden bahsettiğimizi. EA. EA 1989'da halka açılmış. İşte şimdi 4 Ağustos 2026'da borsadan çıkıp özel firma haline geliyor. Bu satış gerçekleştiği, izinler alındığı için. İlginç bir süreç. Yeni God of War oyununun Şubat 2027'de çıkacağı belli oldu. God of War Lofi PlayStation 5'e çıkacak. PC'ye çıkmayacak herhalde. Biliyorsunuz geçen haftaların konularında firmalar vazgeçtiler o PC'ye oyun, konsol oyunu getirme işinden. PlayStation 5'e Şubat 2027'de çıkacak. Bu sonbaharda birazcık çok oyun çıkacak. Bir karmaşa olduğu söyleniyor. Ondan kaçtığı belirtilmiş ama Şubat 2027'de de bir sürü oyun çıkıyor. Bakalım. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmasınlar da. Kullanıcılar diğer taraftan Sony demişken Sony'nin bu fiziksel oyun disklerini desteklemeyeceği, artık kaldıracağı falan konusu hala sular durulmadı orada. Protesto etmeye hazırlanan kullanıcılar Ağustos ayına bir eylem planladılar. 23-30 Ağustos arası PlayStation oyunu falan almayacağız diyorlar marketten. Hatta PlayStation'ı kullanmayacağız diyorlar bir hafta. 23-30 Ağustos arası PlayStation'ı kullanmayacağız, sisteme login olmayacağız diyorlar. Karartma eylemi. Evet, biz de size haber vermiş olalım. Protesto eden kullanıcıların Ağustos'taki bir haftalık eylemi. Tabii şöyle bir şey de var. Mesela geçen hafta ben tek tek haber olarak eklemedim ama geçen hafta hem PlayStation hizmetlerinde hem Xbox hizmetlerinde aksamalar yaşandı. İşte bu CD'siz falan dijital yaşamda network çalışmadığında oyunlarını oynayamıyorsun. Konsol ölmüş oluyor. Çalışıyor fiziksel olarak ama oyun oynatmıyor sana. Dolayısıyla kullanıcıların da haklı oldukları nokta çok. Bu değişimi kabullenmemekte, itiraz etmekte haklı oldukları nokta çok. Haftanın son haberi. Atari'den. Atari tabii 1970'ler 80 diyecektim ama 80'den önce 70'lerden gelen bir firma. Deli gibi oyun kütüphaneleri var. Bu dev kütüphaneden ilk etapta 10 oyunun filminin çekilmesi için Universal stüdyolarıyla anlaşmış. Şimdi seçtikleri oyunlar da işte Atari 2600 dönemi oyunları, Asteroids, Adventure, Breakout, Centipede falan. Tabii Atari 2600 oyunu alabildiğine basit bir şey. Nasıl filmi çekilecek diyoruz ama tabii ki yani adamlar ne Amiral Battı'nın filmini çektiler. İsmi şey olsun, tutsun, yetiyor. Bakalım bu Atari'nin bu 10 tane oldukça eski oyununun filmi çekilecekmiş. Belki de şeyden iyidir bu. Hani film yapımcısının ismi tutturmak dışında bir kaygısı yok. Çünkü oyunlar basit oyunlar oldukları için. Çek bir şey yani. Şimdi Need for Speed'in o filmi yapıldı. Ne alakası var Need for Speed'le falan işte. Bir arabalı bir film çektiler. Adına Need for Speed yazdılar. Oldu bitti. Bunlar da böyle olacaktır. Şimdi Breakout'un filmini çekeceğim diyor. Breakout şeydir hani yukarıda böyle tuğlalar vardır. Aşağıda raket vardır. Topu sektirip kırarsınız ya. O. Neyini çekeceksin bunun? Çekerler ama yapar. Herhangi bir film çek adını Breakout koy. Evet. 10 filmle başlayacaklarmış. Daha ne kadar çok oyun var Atari'de, hepsini yaparlarsa 100 yıl sürer herhalde. Evet, 27 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasındaki teknoloji gündemi böyle Türkiye'den, dünyadan vefat haberleriyle, girişim haberleriyle, 4 GB ekran kartlarının geri dönmesiyle falan garip bir teknoloji gündemiydi. Pek keyifli olmayan bir teknoloji gündemiydi. Haftaya umarım daha sizinle paylaşacak daha keyifli haberlerimiz olur. Tekrar görüşmek üzere.
Türkiye'nin bilgisayarcısı itopya.com sundu.
MSI'ın katkılarıyla.